edebiyat dünyamızdan. Gökyüzü saatleri. Bakışından yakaladım seni, duruşundan, su gibi akışından sesinin. Ağaçlar, kuşlar, cümle bulutlar geçti, hüznünden yakaladım seni. Saçlarımda eski zaman karıncaları ve ilk ışıkları çeşmelerin. Yüzün, yüzüme değer gibi yıldızlar akşamından yakaladım seni. Sevinç mi, telaş mı, tahtaya kalkmış çocuk gibiyim karşında. Edebiyat Dünyamızdan programına bugün Arif Ay'ın Gökyüzü Saatleri adlı şiiriyle başladık sevgili dinleyenlerimiz. Stüdyomuzda şair yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Şimdi bugün Arif Ay'dan söz edeceğiz. Hayat hikayesini ele alacağız. Şiirde durduğu yeri konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. Nedir hayat hikayesi Arif Ay'ın?
Arif Ay dediğimizde aklımız otomatik olarak ilk önce Edebiyat Dergisi ve Nuri Pakdil geliyor. Arif Ay Edebiyat Dergisi şairlerinden, o derginin yetiştirdiği şairlerden birisi daha doğrusu. 1953 Niğde, Bor doğumlu. Bor ilçesinin de bir köyünden, Balcı Köyü diye bir köyünden Arif Ay. Arif Ay'ın hayat hikayesini konuşmaya başladığınızda aklınıza gelen ilk kelime otomatik olarak kader kelimesi Dilek Hanım. Şimdi elbette her şey kaderilledir. Hani kuşlar da kaderiyle uçar. Biz de öyle nefes alıp veririz. Ama Arif Ay'ın hayat hikayesinde ancak kader kelimesiyle tanım koyabileceğimiz çok özel şeyler var, durumlar var. Örneğin okuması bir rastlantı.
Yani ilkokul, ortaokuldan
evet, yani söz ediyoruz. Okuması bir rastlantı. Diyelim ki okumasa Arif Ay diye bir şair olmayacak. Yani köyden çıkıyor, rastlantı sonucu okuyor. Türk edebiyatının, Türk şiirinin seçkin şairlerinden birisi haline geliyor. Yani Türkiye'nin yetiştirdiği önemli entelektüel kişiliklerden birisi haline geliyor. Bu açıdan çok ilginç bir hayat hikayesi var. Mesela henüz ilkokula gitmemiş küçük bir çocuk düşünün. Abisi Ankara'da iş bulmuş, yeni evlenmiş, iş bulmuş, Ankara'ya yerleşmiş. Yazın mesela diyelim ki Eylül ayında ilkokula başlayacağını düşünelim. O yaz Ankara'ya abisinin yanına ziyarete geliyor. Gezmeye geliyor yani. Abisi de seni köye göndermeyeyim, ben okutayım diyor. İşte babayla mektuplaşılıyor, iletişime geçiliyor. Tamam diyor. Balgat İlkokulu. Arif Ay ilkokulu orada okuyor. Daha sonra Balgat Ortaokulu. Lise 1'in birinci dönemini yine Ankara'da okuyor. Daha sonra Niğde'ye dönüyor. Fakat oraya geçmeden Ankara'ya geliş tarihini net olarak hatırlıyor Arif Ay. Ben diyor Ankara'ya 25 Mayıs 1960'da geldim. Neden net olarak hatırlıyor? Çünkü 27 Mayıs'ta askeri darbe oldu diyor. Ben 2 gün önce Ankara'ya geldim diyor. Arif Ay'ın çocukluğuna dair hatıraları var mesela. Onlar Ankara'daki değişimin, dönüşümün hızını bize anlatıyor. 1960'lı yıllarda bugünkü Balgat Çukurambar bir köy Dilek Hanım. Yani Çukurambar'la Balgat'la emek veya bahçeli arasında ekilip dikilen tarlalar var. Elma bahçeleri var.
Ne güzelmiş Ankara'nın o yılları.
Evet, yani gürül gürül akan pınarlar var. Örneğin diyor bugünkü Armada'nın yerinde çok güzel bir bahçe vardı. harika elma ağaçları vardı. Yani harika elmalar vardı. Oradan çok elma çaldık diyor. Yani duvarını tırmanırdık, koşa koşa
aslında
gider
hani
elmaları
göz hakkı.
Çalar. Evet.
Göz hakkı diyelim.
Bu Otte arazisi mesela, bu Balgat köyünün Çukurambar muhitinde yaşayan insanların hayvanlarını otlattıkları meraydı diyor. Bahçeli iki katlı evlerden bahçe içinde oluşan böyle yemyeşil harika bir semtti. Biz diyor işte liseye şeye giderken o tarlaların içinden geçip giderdik diyor. Şimdi bu 40 yıllık 50 yıllık bir hikaye.
Evet.
Yani bir de şimdiyi düşünelim. Yani 50 yıl içerisinde Ankara'da 2 tane 3 tane daha Ankara kuruldu gibi. Yani şey çok hızlı. Değişim dönüşüm gerçekten çok hızlı. Lise çağına geldiğinde abisi artık tamam diyor. Bundan sonra babam devam etsin diyor. Onun için memlekete...
Niğde'ye gitmek zorunda kalıyor. Evet.
Birinci dönemin sonunda dönüyor. Fakat Niğde'ye işte Bora vardıklarında babasının ilk sözü şu. Hani diyelim ki işte Eylül'de başlamış. Ocak veya Şubat'ta birinci dönem bitmiş. Ankara'dan kaydını almış. İşte Niğde'nin Bor ilçesine varmış. Babasının ilk sözü şu. Belediyeye git, iş bul. Hani okuma okuma yok. Yine yok yani. Arkadaşları, babasının arkadaşları çocuğun okuması gerektiği konusunda babasını ikna ettikleri için Arifay orada liseye kayıt yaptırıyor. Ve orada bir liseyi tamamlıyor. Mesela Arifay, şimdi bu böyle söylemekte bir sakınca yok. Biraz asık suratlıdır. Kolay kolay gülmez. Bir seferinde işte abi niye böyle falan filan diye biz bir sohbet ettik. Örneğin bir söyleşisinde sevgisiz büyüdüm gibi bir şey vardı. Cümlesi vardı. Yani bu ne demek? Niye hiç gülmüyorsunuz gibisinden bir şey yaptık. Mesela o zaman şöyle bir açıklama yapmıştı. Çok mantıklı bir açıklama. Anneden, babadan ayrı büyüdüğünüzde sevgisiz büyümüş anlamına geliyor. İşte yani surat asıyorsunuz. Ben böyle büyüdüm. Bu anlamda sevgisiz büyüdüm. Yani şimdi ilkokul, ortaokulu abimin yanında Ankara'da iki göz bir ev, evleri gecekondu bir evdir. Orada okudum. Yaz tatilinde mesela köye giderdim. Daha köyün girişinde ağlamaya başlardım diyor. Eve varıncaya kadar hani sevinç onda ağlama şeklinde tezahür ediyor. Ağlardım diyor. Şimdi köye gittiğimde bana şehirli çocuk muamelesi yaparlardı. Ankara'da da köylü çocuk muamelesi yaparlardı. Hiçbir zaman bütünüyle olayın içine, arkadaş çevresinin içine hani giremiyordum diyor. Hani bir, bu bir şey, kenardan seyretme durumu yaratıyor.
Mesela kendini bulamama.
Tabii yani Ankara'da mesela arkadaşlarım futbol oynarken ben onları sağ kenarından izlerdim diyor. Ayağımızda bir şey, o lastik ayakkabılar. İşte yani köylü derler diyor ama köye vardığımızda da şehirli derler. Bir de yatılı okul psikolojisi gibi bir şey bu. Aileden ayrı olmak. Bugün bile, yani bugün bile derken 50 yaşlardaki diyelim yatılı okumuş insanların içinde her zaman işte dokunduğunuzda kanayacak bir yara vardır. O aileden ayrı kalma anlamında. Hani bunun birçok faydası yatılı okullarımızın elbette bir imkan.
Bir imkan çok, elbette. Hani tabii vardır ki faydası.
Faydası vardır ama o anne babadan ayrı olmak yani insanın hayattaki en temel üzüntülerinden biri olsa gerek.
Peki üniversite var mı?
Üniversite Arifay'da. Bundan daha ilginç. Dilek Hanım.
Evet.
Mesela bir insan 4 yıllık bir fakülteyi kaç yılda bitirebilir sizce?
Valla işte 4 yılda bitmelidir.
Yani. Hadi diyelim 1 yıl esneme payı verelim.
5 yıl olsun.
5 yıl. Evet. Arifay kaç yılda bitiriyor? 17 yılda bitiriyor.
Bir fakülteye 17 yıl.
Evet.
O zaman,
evet. Bir fakülte değil 3 tane, belki 4 tane fakülte var. Ama 17 yıllık bir üniversite öğrenimi var. Şöyle. 1971'de üniversite sınavına giriyor. Üniversite sınavından önce bir Kara Harp Okulu hikayesi var. Liseyi dereceyle bitiriyor. Mesela babasının maddi imkansızlıklardan dolayı okutamayacağı çocuk bir şekilde okulu bitiriyor ama dereceyle bitiriyor. O yıllarda Kara Harp Okulu liseyi dereceyle bitiren çocukları sınavsız alıyormuş. Hı. Arif Ay da buna istinaden Harp Okulu'na başvuruyor ama gözden eleniyor. Gözünde miyop var. Miyop olduğumu da o zaman öğrendim diyor. Ondan önce bilmiyordum diyor. Harp Okulu seçeneği devre dışı kalınca üniversite sınavına giriyor. Kazandığı puanla Ankara İlahiyat Fakültesi'ne ön kayıt yaptırıyor. İşte şu okulda şu okulda okusak mı gibi bir takım ihtimal hesaplarından sonra Ankara İlahiyat'ta karar kalıyor. Orada okumaya başlıyor. Evet. 71 yılında buraya başladı. İlk başlarda baba para gönderiyor. Yani şeyini çevirebiliyor. Günlük yaşantısını çevirebiliyor. Fakat zamanla evden para gelmemeye başlıyor. Kredi yok, burs yok. Nasıl okuyacak bu delikanlı? Devam zorunluluğu var okula. Devam zorunluluğundan dolayı hani bir iş bulup çalışsam da yapamıyor. Bunu telafi edebilmek için tekrar üniversite sınavına giriyor. Gazi Üniversitesi'nin Türkçe bölümünü kazanıyor. Akşam bölümünü kazanıyor. O okulun bir de akşam bölümü var. Evet. Yani yaptığı hesap şu. Akşam okula gideceğim. Gündüzde bir iş bulup çalışacağım. Böylece hiç kimseye muhtaç olmadan hayatımı döndüreceğim. Bu niyetini de başarıyor. Şöyle başarıyor. Üniversite sınavında orayı kazanıyor. Giriyor. Orada da yine bir dönem falan okuyor. Okul askerlik şubesine, öğrencilerin askerlikleri tecil ediliyor ya. Evet. Tecil için yazı yazıyor askerlik şubesine. Fakat askerlik şubesinden şöyle bir cevap alıyor. Bir üniversite öğrencisi bir okulu bırakıp ikinci bir okula başlarken askerliğini yapmadan ikinci okula kayıt yaptıramaz. O zaman otomatik olarak Arif Ay'ın kaydı siliniyor.
O dönem öyle bir durum mu?
O dönem öyle bir kural varmış. Evet. Yani ben A fakültesini bıraktım. Üniversite sınavında farklı bir fakülte kazandım. Buradan kaydımı aldım. Buraya geçiş yaptım. Kayıt yaptırdım. Askerlik şubesi bana diyor ki sen bu işlemi yapamazsın.
Peki nasıl çözüm bulundu?
Nasıl çözüm buluyor? Tekrar üniversite sınavına giriyor. Bir daha. Bu sefer Erzurum Üniversitesi Edebiyat Fakültesini kazanıyor. Her şeyi bırakıyor. Oysa burada memuriyet anlamında da bir düzen kurmuştur. Örneğin bu Gazi'deki okulda Akif İnan ve Alaaddin Özdenören hocaları arasında. İleride onlarla aynı dergide şiir yayınlayacak Arif Ay. Onlar da çok üzülüyor ama yapacak bir şey yok. Kural kanun çok kesin. Her şeyi bırakıyor, Erzurum'a gidiyor. Orada Edebiyat Fakültesi'ne başlıyor. Bir yıl okuyor. Bu esnada af ilan ediliyor. Bu sefer Erzurum'u bırakıyor. Tekrar Gazi'ye dönüyor. Evet. O aftan yararlanarak. O okulun son sınıfına geldiğinde galiba okul 3 yıllık. Okul fakülteye dönüştürülüyor. Bir yıl daha okuyor. Ve mezun oluyor. Mezun olduğu tarih 1988. 1971'de başlıyor. Ben 71'i şuradan aklımda tutuyorum. Ben 71 doğumluyum. Ya, ve 17 yıl. Dilek Hanım,
ama tabii
ilkokul, hani ortaokul, lise, üniversite hepsini hesapladığınızda, üniversiteyi de 5 yıl üzerinden hesapladığınızda 17 yıl ediyor. 17 yılda 4 yıllık okulu bitiriyor.
Ama şöyle bir durum da söz konusu tabii. Birçok talihsizlikle tabii karşılaşmış ki Arif Ay. Yani hani tek bir üniversitede kalıp da 17 yıl değil ama birçok şeyle, değil mi, talihsizlikle karşılaştığı için.
Talihsizlik değil, yoksulluk, net bir şekilde tabii, yoksulluk adı koymak var, gerekirse. Evet. Hani Türkiye'nin kültürü, bizim yaşımızdaki insanlar olsun, bizden 5-10 yaş büyük insanlar olsun, hayat hikayesini aldığınızda ortaya otomatik olarak çıkacak en önemli sonuç yoksulluktur. Yani hepimiz bu kültürün içinden çıkıp gelen insanlarız.
O zaman Arif Ay'ın bir şiirini paylaşalım
tabii
mı
ki
dinleyicilerimizle? Tabii sonra ki da şiirde durduğu yeri konuşuruz.
Tabii.
Çocuklar nerede? Sana anlatacaklarım var. Otur. Bir bardak su, biraz zeytin. gözlerin tüm sevincin. Önce sofrayı kur. Bak gördün mü nasıl sıcacık ekmek? Sevenin yüreği, elimin emeği. Nerede kaldı bunlar? Çocuklara bir bak. Oyundalar, gelirler şimdi. Saklama yüzündeki ikircimi. Bir çatırtı, zaman durdu. İşte oyun, onlar vuruldu. Biraz gözyaşı, biraz tuz, ekmeğim sokaklarda sofrayı kaldır. Evet, şiirlerinde durduğu yere bir bakalım.
Aslında okuduğunuz şiir, Arif Ay'ın şiir karakterini çok güzel özetleyen bir şiir. Arif Ay öz itibariyle 70'li yıllar şairidir. 70'li yıllarda ülkemizde sağ sol çatışmalarının, terör olaylarının fazlasıyla olduğu bir dönemdir. Şiire 70'lerin başında başlamıştır. Mesela bu şiirde sloganımsı bir şey yok. Hani böyle nara atar gibi veya herhangi bir fikri, düşünceyi bağıra bağıra ifade eder gibi bir hava yok. İki eş arasında bir ev, çocuk ve atmosferde bir aşk, sevgi olayı var. İnsani sıcaklık diyebileceğimiz bir durum içerisinde siyasal atmosferi yani çok güzel
yansıtmış,
çok güzel anlatıyor. Evet. Hatta yer yer hani işte çocuk vuruldu gibisinden böyle soğuk, katı gerçeklikle bizi doğrudan yüz yüze getiren ifadeler var.
Bunu zaten okurken anlıyorsunuz.
Evet. Bu açıdan Arif Ay başarılı bir şairdir. Şiire başlamasında da hani şimdi biz başta kader, rastlantı gibi kelimeler kullandık. İlginç kelimeler kullandık. Gene böyle küçük bir anekdot var. Turan Koç, o da Edebiyat Dergisi şairlerindendir. Arif Ay'la aşağı yukarı aynı yaştadırlar. Turan Koç üniversiteye başladığında Edebiyat Dergisi ile ilişkisi var ve orada şiiri yayınlanıyor. Arif Ay da kendince işte yazıp çiziyor. Ama bu yazıp çizdiklerine biz bugün şiir diyemeyiz. Yani bir genç insanın hevesi, çalışması, çabalaması çerçevesinde değerlendirebileceğimiz şeyler. Arif Ay'ın bir defteri var, oraya şiirler yazıyor. Bir gün sınıfta otururken ön sırada bir çocuk aynen kendisi gibi bir deftere şiirler yazıyor. Arif Ay'ın cümlesi şu: ulan sen de mi şairsin? Tamam mı? Sonra o çocuk Arif Ay'a şöyle tepki veriyor. İşte kızıyor onun bu cümlesine. Alınıyor, bozuluyor biraz. İşte dönüp yüzüne bakıyor ve defterini alıp koltuğunun altına alıp sınıftan çıkıp gidiyor. Bu sınıftan çıkıp giden çocuk Turan Koç. Evet. Daha sonra onunla yakın arkadaş oluyorlar. Turan Koç çünkü her ay okula Edebiyat Dergisi getiriyor. Oradan Edebiyat Dergisi ilgisi diyebileceğimiz bir durum başlıyor ve bir gün Edebiyat Dergisi'nin bürosuna gidip Nuri Pakdil'le tanışıyor ve gerçek anlamda bu tanışmadan sonra edebiyat hayatı başlıyor. İlk şiiri sorusu yöneltildiğinde Arif Ay'a, Edebiyat Dergisi'nde yayınlanan ilk şiiri şiire başlangıç tarihi olarak verir mesela. Edebiyat Dergisi ile bu anlamda bir ilişki kurduktan sonra Edebiyat Dergisi kapanıncaya değin Edebiyat Dergisi'nden kopmuyor. Başka bir dergide yazmıyor. Kitapları, ilk iki kitabı Edebiyat Dergisi yayınlarından çıkıyor. Orası onlar için artık bir okul oluyor. Şiiri orada öğreniyor. Hatta diyelim ki işte oturup kalkmasını orada öğreniyor. Entelektüel kişiliği orada biçimleniyor, şekil buluyor. Oradan ciddi anlamda Türkiye'nin tanıdığı, itibar ettiği bir şair olarak çıkıyor diyebiliriz. Onun için Arif Ay ve şiiri dediğimiz vakit aklımıza gelen ilk kelime Edebiyat Dergisi, ikinci kelime Nuri Pakdil'dir.
Edebiyat Dergisi'nin şeyi nedir? Durduğu yer nedir? Şiir anlayışı nedir?
Edebiyat Dergisi bizim biraz tırnak içinde toplumcu şiir diyebileceğimiz bir şiir anlayışı vardır. Yerli ve milli bir duruşu önemserler. Hani bu milletin değerlerinin üzerinde yükselmeyi önemserler. Şimdi biz toplumcu şiir diyoruz ama bu yetersiz bir terminoloji. Bizim edebiyat eleştirimizde ne yazık ki böyle bir sorunumuz var. Bazı şeyleri tam olarak tanımlayamıyoruz. Mesela 60'lı 70'li yıllar şiirinden bahsetsek biz diyeceğiz ki işte toplumcu, gerçekçi, böyle basit, doğrudan ifadeyi, gerçekleri ifadeyi esas alan şiirler. İşte 80'li yıllarda bireyci, hani şairin iç dünyasıyla sınırlı şiirler şeklinde kaba tanımlamalar yapabiliriz. Ama bunlar kesinlikle ne ele aldığımız şairi ne de dönemi bize vermez. Çünkü bir şair toplumu ilgilendiren boyutu olabileceği gibi şiirinde, yani işte birey kelimesiyle ifade ettiğimiz hususlar da olabilir. O zaman ne yapacağız? Şimdi ikiye mi böleceğiz bu şairi? Sen şu kadarıyla toplumcusun, şu kadarıyla bireycisin.
Elbette böyle
gibi
bir şey olamaz.
Hani bir terminoloji sorunumuz var. Edebiyat dergisi denildiğinde de akla otomatik olarak Nuri Pakdil geliyor. Onun adıyla özdeşleşen, disipliniyle, ilkeleriyle özdeşleşen bir dergi. Fakat çıkışı böyle değil. Çıkışı bir ekip işi. Yanılmıyorsam 69 yılında çıkıyor Edebiyat Dergisi ve Diriliş Dergisi'nden, yani Sezai Karakoç'un dergisinden kopan genç bir kadro çıkarıyor. Edebiyatın çıkışında Nuri Pakdil vardır, Rasim Özdenören vardır, Alaaddin Özdenören vardır, Erdem Beyazıt vardır, Akif İnan vardır, Cahit Zarifoğlu vardır. Bunlar Maraş ekibi, Dilek Hanım. Hepsi Maraşlı.
Evet.
Liseden, işte mahalleden, şehirden birbirini tanıyan, birbiriyle arkadaş olan bir grup. Diriliş Dergisi yayınına ara verdikten sonra o dergi çıkmayacaksa biz böyle bir dergi çıkaralım anlamında çıkıyor. Fakat 70'lerin ortalarında da bu ekipten Nuri Pakdil dışındaki diğer şairler koparak Mavera Dergisi'ni çıkarıyor. O da aşağı yukarı 79. Hani 69'da başladılar, bir 10 yıl sonra yeni bir dergi çıkıyor. 78 veya 79'da da Mavera Dergisi çıkıyor. Edebiyat Dergisi bu milletin işte özünde, mayasında temel değerleri diyebileceğimiz değerlerini entelektüel planda savunmayı ilke edinmiş bir dergi.
Bir dergi, evet.
Tercüme ye mesela o günkü dergilere nazaran fazlasıyla yer veriyor. Dünya edebiyatından, Afrika edebiyatından birçok tercüme yapıyorlar. Birçok sanatçıyla, şairle, yazarla tanıştırıyorlar. Arifay böyle bir atmosfer içerisinde Nuri Pakdil'le tanışıyor. Ona mesela ben şiir yazıyorum anlamında bir tomar şiir götürüyor. Pakdil onlara bakıyor. Bayım, gerçek şiir yazınız, bunları çöpe atınız diyor. Arifay onları çöpe atıyor ve Nuri Pakdil, yani öğretmen öğrenci diyebileceğimiz bir ilişki çerçevesinde yeniden adeta şiire başlıyor. İlk kitabı Hira çok olumlu tepkiler alıyor. İkinci kitabı Dosyalar, Arifay şiirine karakterini veren bir kitap. Arifay denildiğinde ilk hatırlanan kitap Dosyalar. Dosyaların şöyle bir özelliği var Dilek Hanım. Yakın tarihimize esas alan bir kitap ama bunu şiir formunda anlatan, esas alan bir kitap. Mesela toplumcu şiir diyebileceğimiz şiiri benimsemiş şairler genellikle şu noktada çözümsüz kalırlar. Siz örneğin sürekli sosyal meseleler, toplumsal meseleler, bunları anlatacağım, insanları aydınlatacağım, bilinçlendireceğim gibi bir mantıkla bunları yazarsınız ama bir noktaya geldikten sonra tıkanırsınız. Hani sizi artık okuyucu merak etmez. Neden? Çünkü ne anlatacağınız bellidir, ne söyleyeceğiniz bellidir. Onlara sunacağınız yeni bir söz, yaklaşım yoktur. Buradan kurtulmanın yolu tırnak içinde aşk şiiridir veya lirik şiiridir veya içe dönüştür. Bir insan teki olarak dünyadaki varoluşunuz anlamında kendinizin ifadesidir. Böyle bir esneme yapmanız gerekir. Arifay bu esnemeyi yapan, dolayısıyla şiirini kurtaran şairlerden.
Yani dosyalarda bunu ele almıştır. Şiir ve tarih ilişkisi hakkında neler vardır dosyalarda?
Mesela Arif Ay'ın şiirinde özellikle yakın tarihimiz bağlamında birçok atıf vardır. Birçok gönderme vardır. Bu bir bilinç, tarih bilinci diyebileceğimiz bir şeyin altını çiziyor. Mesela dünya edebiyatında yer tutan Amerikan kökenli İngiliz şair Eliot, onun meşhur bir cümlesi var tarihle ilgili olarak. 25 yaşından sonra şiir yazmayı sürdürecek herkes tarih bilinci, tarih şuuru kazanmak zorundadır. Yani bu bilinç yoksa şiiri sürdüremez anlamında konuşur. Bu hem doğrudan tarih bilinci şeklinde algılanabilir Eliot'un bu cümlesi, hem de işte şiirin geleneğiyle, tarihiyle, geçmişiyle bağ kurmak, onu bugün yeniden üretebilmek, teknik yeterlilik diyebileceğimiz çerçevede de algılanabilir. Arif Ay şiirinde tarih yaşam ağacı gibi bir şeydir. Eski mitolojide hayat ağacı vardır. Bütün hayat, insanlar, her şey temsili bir şey bu tabii ki. Oradan doğar. Hani Arif Ay'ın şiirini üreten en temel öz tarihtir. Mesela işte diyelim ki şiirimizin Kandilleri diye bir kitabı vardır Arif Ay'ın. Orada da olaylar değil de kişiler anlatılır. Mehmet Akif gibi, İskilipli Atıf Hoca gibi yakın tarihin önemli kişilikleri anlatılır.
Mesela Gökyüzü Saatleri programın başında da dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Evet. O da bir diğer
yani
kitabı.
Mesela Gökyüzü Saatleri'ni diyelim ki siz çok güzel aşk şiirleri, lirik şiirler diyerek okumaya başlarsınız. Ama bir yere gelirsiniz, işte elleri kelepçelenmiş bir insanla karşılaşırsınız. Hapishane kelimesiyle karşılaşırsınız. Arif Ay bunu tabii ki bile isteye, iradi olarak yapıyor. Çünkü tarih bilinci çok kuvvetli, yüksek bir şair.
Tabii birçok eseri var. İma kitabı, Bin Yılın Destanı, 20 Yaş Şiirleri, 9 Kandil, Dağlara Götür Beni, Ateş ve Caz. Hikaye Saat 24'te Saksafon Dersleri diye deneme evet. Gece yazıları var. Ve antolojileri de elbette var. Niye bütün bunları hemen arka arkaya sıralıyorum? Çünkü süremizin sonuna geldik. Anne hikayeleri, Türk edebiyatında anne şiirleri, Türk edebiyatında çocuklara şiirler diye eserleri de var.
Yani çok yönlü bir sanatçı. Ama hikayeci değil, şair. Bugün de Edebiyat Ortamı diye 2 ayda çıkan bir derginin genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Üniversite hocası. Allah uzun ömür versin. Kıymetli bir şairimiz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim geldiğiniz için. Sağolunuz. Evet, şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Programın İlgün Yıldırım hazırladı. Cihan Aktepe sesimizi sizlere ulaştırdı. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya bizler yine burada olacağız diyoruz. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Edebiyat dünyamızdan.